Herkese merhaba. Hüpt olarak dönemin ilk podcast bölümüyle karşınızdayız. Çok heyecanlıyız. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu olarak bu podcast'te yoğunlaşmak, hem akademik konulardan hem de sosyal konulardan bahsetmek ve sohbet etmek istiyoruz. Umarız siz de bizim heyecanımızı paylaşıyorsunuzdur ve keyifle dinliyorsunuzdur. Herkese çok teşekkür ederiz. Dönemin ilk kaydını uzman psikolog Bilge Kol hocamızla gerçekleştireceğiz. Hocam öncelikle hoş geldiniz.
Hoş buldum.
Teklifimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Kısaca kendinizden bahsetmek ister misiniz?
Tabii isterim. Öncelikle teklif getirdiğiniz için ben teşekkür ederim. Çok kıymetli benim için sizlerle beraber olmak. Dinleyicilerden önce ben şöyle söyleyeyim. Ben heyecanınızı paylaşıyorum. Ortak bir heyecanımız var şu an. Gerçekten hani burada olmak çok kıymetli. Bir de böyle bir dönemde olmak da hakikaten öyle bir farklı bir şeyler olmaya başladı. Bir yerlere gidip konuşuyorduk eskiden. Daha fiziksel olarak bir yerlerde bulunuyorduk. Şimdi daha işte ses olarak bedenen değil ama olabildiğince de buraları nasıl denir o boşluğu bir kapatıyorsunuz. Ben de çok mutlu oluyorum böyle şeyler yapınca, katılınca, davet alınca. Onun için de teşekkür ederim. İsmim Bilge. Psikoloji bölümü mezunuyum, psikoloğum ve uzmanlığım da aile psikolojisi alanında. İkisini de ODTÜ'de tamamladım. Çeşitli yerlerde çalıştım. Çeşitliden kastım hani özel eğitim merkezi deneyimim var, kreş deneyimim var, yöneticilik deneyimim var. Ardından bir psikiyatri hastanesi klinik deneyimim var. Ve sonrası şimdi de serbest çalışıyorum kendi adıma çalışıyorum öyle söyleyeyim. Bu arada bir yani en çok da kendimi bulduğum alan diyebileceğim gestalt terapi kuramsal eğitimini tamamladım. Şimdi süpervizyon çalışmalarına hazırlanıyorum. Ve bireysel yetişkin danışanlarımla terapi çalışmalarımı yürütüyorum. Bir yandan da uzmanlığımın getirdiği aile terapisi, çift terapisi çalışmalarıma devam ediyorum. Şimdilik bu kadar söyleyebilirim.
Teşekkür ederim hocam. Öncelikle ben sizinle iletişime geçerken, sizi uzun süredir takip ediyorum ben bu arada Instagram dolayısıyla. Sayfanızı çok büyük bir zevkle ve keyifle sürekli takip ediyorum ve sürekli postlarınızı kaydediyorum. Arada canım sıkıldığında hemen o kayıtlardan açıp bakıyorum. O noktada bence çok gerçekten biz hem psikolog olmak isteyen insanlar için yani psikoloji öğrencileri için hem de genel anlamda hayatla ilgili bir bağlantısı olan insanlar için bence çok güzel bir şey yapıyorsunuz. O yüzden ben de size herkesin aracılığıyla buradan teşekkür etmiş olayım.
Ne mutlu bana.
O zaman yavaştan konumuza girebiliriz.
Hadi bakalım.
Hocam sizinle de konuşmuştuk zaten. Biz bugün podcast'imizde evlat olmak üzerine konuşacağız birazcık. Bu konuyu ben ilk başta bölüm arkadaşlarımıza açtığımda onlar da direkt şöyle bir tepki verdiler bana. Aa evet yapalım, çok güzel bir konu olur. Bizim de söylemek istediklerimiz var. Ve onların da sorularını derledik, toparladık ve böyle bir akış hazırladık. Dolayısıyla onların da çok keyifle dinleyeceğini düşünüyorum bu podcast'i. Evlat olmak hakkında biz ne düşünüyoruz? Ebeveynlerimiz ne düşünüyor? Neden biz zaman zaman iletişimde zorlanıyoruz? İşte biraz derinlere inerek konuşacağız. Belki de çok konuşmakta korktuğumuz şeyleri de ufaktan açabiliriz diye düşünüyorum bu bölümde. İlk sorumla başlayayım hocam o zaman. Şimdi öncelikle evlat olmak konusu denince hemen çoğu kişinin, çoğu evladın aklına şöyle bir kelime geliyor. Vefa duygusu. Yani kişi olarak biraz da fazla duyarlıysanız aslında işler çok çok daha zor oluyor. Çünkü sürekli büyürken aileden şöyle şeyler duyuyoruz mesela. İşte ben yemedim yedirdim, giymedim giydirdim. İşte yani sürekli senin üzerine titredim gibi. Dolayısıyla evlat olarak içimizde büyük bir emeğin karşılığını verme hissiyatı doğuyor. Hayatımızın çok uzun bir sürecinde. Ve biz bu endişeyi hayatımızda nasıl bir yerde tutmalıyız ve nasıl bir tutumumuz olmalı bu endişeye karşı?
Düşünmüşsünüz bayağı gerçekten. Soruları cevaplamaya başlamadan hazırda ilk soru gelmişken şeyi de bir belirtmem lazım. Benim bakış açım yani benim benimsediğim terapi ekolünün bu işlere diyeyim bakışı yani insana bakışı biraz kendi anlamları yani bireyin kendi kuralları, anlamları, değer yargıları vesaire üzerinden kuruyor bu kuramı. Yani bizim fenomenoloji dediğimiz kişinin sadece kendi bilebileceği bir duruma, olguya, duyguya, onu yaşayış biçimine verdiği, yaşayarak verdiği anlam üzerinden gidiyoruz aslında. Onun içinde mesela vefa gibi, saygı gibi, işte misal ben borçlanmak dedim, borçlanmak gibi bile, yani bu daha somut bir şey olmasına rağmen bu taraflardan aslında bakıyoruz. Daha doğrusu fenomenolojiyi dikkate alarak bakmamız gerektiğini düşünüyoruz bu kavramlara. Aslında sen açıkladın bir yandan, hani vefa işte şimdiye kadar bizi yetiştiren, saçını süpürge eden, işte ne bileyim dişinden tırnağından arttıran, yani bir sürü kendinden veren, fedakarlık eden birilerine karşı duyduğumuz ya da onlara karşı içinde bulunduğumuz bir durum gibi anlıyorum. Yani burada o borcu unutmamak ve o borcu da ödemeye çalışmak gibi bir yerden soruyorsun değil mi? Onu bir tam anlayayım ben.
Aynen öyle hocam.
Şimdi senin dediğin kısımda aslında yani hem derinleşeceğiz hem de çok genişleyeceğiz gibi fark ettim şimdi. Çünkü hani çok çok dediğim gibi bireysel anlamları olduğu için bu şeylerin fenomenolojiye dayalı olduğu için biraz da herkesi kapsamaya çalışacağım. Ama illaki birileri dışarıda kalacaktır. Çünkü bilmiyoruz herkesin ne düşündüğünü. Milyon, milyar tane yaşam var yani dünyada, evet. Düşününce. Milyar tane dedim, 8 milyardan fazla artık yani. Şimdi... Senin dediğin yerden özellikle söyleyeceğim. Mesela ben eğer gerçekten bu saçımı süpürge ettimlerle, yemedim yedimlerle vesaire büyüdüysem gerçekten borçlu hissedeceğim zaten. Şimdi bu şey gibi bir sıfır geride başlamak, yani bir şeye yetişmem lazım. Bir nasıl yemedi yedirdi, o zaman ben de mi yemeyip yedirmeliyim? Ya da ne bileyim, o beni işte gecelerce başımda bekledi, ben de durup beklemeli miyim? Yani bu vefa denen mesele ebeveyn kelimesini bu arada özellikle kullanıyorum. Yani şey, evlatla karşılık olarak onu yetiştiren kişi gibi buna istediğinizi koyabilirsiniz. Yani illa cinsiyete oturtmuyorum, ana baba gibi filan. Hani bakım veren, önemseyen herkes gibi belki düşünebiliriz eğer sizin için de uygunsa.
Evet hocam.
Sizin için değil mi? Çünkü topluluğa soruyorum bir yerde. Şimdi eğer ben bu öğretiyle yetiştiysem, hani ben hep borçluyum gibi yetiştiysem haliyle o zaman onların beklentisini sürekli bir karşılama ihtiyacı içinde olacağım. Bunun tabii bazısında mesela yani karşılaştığım, yani kendi yaşantımda gözlemlediğim ya da belki hani terapilerde karşılaştığım, yani ne bileyim kimi çocuğunu işte besleyip büyüttü diye bir maddi bir destek bekleyebilir. Kimi işte elim kolum olsun gitsin, ne bileyim alışverişimi yapsın gibi bekleyebilir. Ben bu arada şeyden söylüyorum ama hani eksik olan yeri sen de bana tekrar sor isterim. Hani çok dediğim gibi geniş ve derin bir konu olacak belli ki. Ya da ben çok dağılmadan sen araya da gir isterim. Soruların nasıl sorulduğunu sen bildiğin için. Duymak istediğin yeri duyana kadar bir şey yapalım, biz uğraşalım yani.
Tamam hocam.
Onun için o, şimdi yetişkin olduğumda aile beni neye borçlu olarak yetiştirdiyse ben onun kaygısında olacağım. O zaman da ne olacak? Ha şöyle bir şey olabilir, illa karşılayacak mıyım? Karşılamayabilirim. Bununla ilgili suçluluk duyabilirim, duymayabilirim, utanabilirim. Benden bir şeyler bekliyorlar diye öfkelenebilirim mesela. Yani beklemesinler ya da işte bazen de duyarız ya, siz doğurdunuz yani ben istemedim ki gelmeyi gibi bir şeyler oluyor. Yani orada ben şeyi duyuyorum mesela, hani bir ihtiyacı karşılayamadığı için belki çok üzülüp oradan artık bunu benden beklemeyen gibi bir öfke çıkıyor belki de. Ya da ben utanıyorum, siz de bunu istediğiniz için utanın. Gibi, çünkü ben bilmiyordum dünyaya geleceğimi ve ben bir insan mıyım, bir borç batağında bir şey miyim gibi insan kendini bulabilir. Yani çok çeşitli şekillerde de yaşanabilir gibi geliyor ama vefa deyince bir hep böyle bir borç gibi. Ha, bir yandan da borçlu olmayan yerden ya da ne bileyim işte daha dengeli. Uygun mu bu söylediğim, bir yandan da düşünüyorum ama sanki borçlu olunca dengesiz mi oluyor? Evet, yani birinin alacağı var, birinin vereceği var ve ilişkide tamamlanmayan bir şeyler var gibi. O zaman da bir dengesizlik olur hayatlarda gibi düşünüyorum ya da bir eksiklik en azından. Ama diğer tarafta hani şey gibi düşünürüm. İlişki, yani ebeveynle çocuğun ilişkisi gerçekten ile aldı yani ilişkide bir alışveriş illaki olacak ama borçlu olduğuna dair bir öğretiyle yetiştirmiyorsa aile, çocuk da zaten orada neyin kıymetini bileceğini ya da önemsendiğini bilerek büyüyen çocuk belki önemsemeyi bilecek ve işte ne bileyim ebeveynlerine ya da dönüp soracak bir şeye ihtiyacın var mı? İyi misin? Seni merak ettim. Gelmek istiyorum ziyaretine ya da beraber yaşıyorsak şu gün canın sıkkındı, şunu ben de çok önemseyemedim, çok zaman ayıramadım diyecek, belki konuşalım mı diyecek. Hani orada herkesin daha istediği, hem kendini duyduğu, kolladığı hem de karşı tarafa vefalı davrandığı bir yer olacaktır zaten gibi geliyor. Ama böyle bir borçlu büyütülmek.
Yani her şey çok daha doğal bir taraftan da ilerleyebilir. Eğer doğal bir şekilde yetiştirilirse çocuk demek istiyorsunuz.
Yani doğal kelimesinin şeyini bilmiyorum. Çünkü daha böyle sağlıklı gibi bir kelime kullan. O da ya bazı kavramlar iyi görünüş, yani normal gibi, doğal gibi. Bazı kavramlar çok sıkıntılı olabiliyor ya çoğu zaman, işte böyle olun demişiz gibi bir yerden duyuluyor. Onu ondan da kaçınıyorum aslında. Ama daha dengeli diyebiliriz belki. Ya da daha borçsuz, daha güvenli. Daha güvenli belki daha uygun olur. Yani ben mesela ailemi 2 gün aramadığımda bana bozulmayacaklarını bilirim. Ya da bir şeye ihtiyaç duyduklarında, Bilge şöyle şöyle bir şey lazım, bize bir yardımcı olur musun diyeceklerini bilirsem, o zaman da bir ayıp mı oldu? Şimdi ben aramadım ama ne düşündüler falan gibi bir kaygıya, bir işte o borçlanmaya, o yükün altına girmem gibi. Yani herkes kendi tarafında bulunur. Ve istediğimde onu düşünürüm. O onun beni düşündüğünü bilirim uygun olduğunda. Ve ona göre daha dengeli, belki sağlıklı ve daha güven içinde bir ilişki gelişir gibi düşünüyorum. Ama soruya cevap oldu mu tam emin değilim. Hani çok dediğim gibi geniş olduğu için böyle ben de çok geniş bir şey söyledim ama ne dersin?
Bence gayet açıklayıcı oldu hocam.
Tamam, sevindim.
O zaman devam edeyim. Bir diğer soruya geçeyim hocam. Ben bu konuda biraz daha düşünürken aslında uzman klinik psikolog Meral Aydın bir konuşmasını dinlemiştim hocam. Ve bu konuşmasında şöyle bir örnek veriyordu. Anne babalar o kadar güzel hayatlar, korunaklı hayatlar, işte paket program hayatlar sunuyor ki bize. Yani çok hedefi belli. Bizler o alan içerisinde bir süre sonra kayboluyoruz aslında. İşte orası bizim arabadaki arka koltuğumuz. Yani ben de başka bir yoldan gitmek istiyorum. İşte ben de yolda sürmek istiyorum. Hani bana da bir izin verir misiniz dediğinde evlat, bu aile tarafından, ebeveynler tarafından belki çok da sıcak karşılanmıyor. Çünkü başka bir yoldan gitmek istiyorum dendiğinde sanki bizi oraya kadar getiren insanlara ihanet etmişiz gibi oluyor. Bu ihaneti de aslında yaşamak istemiyoruz evlat olarak da. Çünkü bu zamana kadar uyum sağlamak çok daha kolay, çok daha pratik. Ailenin, ebeveynlerin bizi getirmiş olduğu yoldan yürümek çok daha mantıklı gibi geliyor bir taraftan. Ama içimizde kendimizi durduramadığımız bir güç daha var aslında. Bunu aslında bu konuyla da alakalı olarak şunu sormak istiyorum. Kendi hayatımızı yönetirken ebeveynlerimize karşı bir suçluluk hissi yaşamak ne derece doğru ve ne derece sağlıklı ve bizim bir kendi hayatımız var. Hani buna bir noktada karışmayın nasıl diyebiliriz? Bu hayatı nasıl çizebiliriz?
Şey gibi böyle biraz pembe dizi tadında gidiyoruz. Vefa, ihanet, nefret, aşk. Bebeğinlerimizle ilişkimiz ne kadar şeymiş böyle. Nasıl denir? İhtiraslı. Evet, yani bir şey, ben de bir yandan sen sorarken onu düşündüm. Şimdi aslında kendi yolumuz, şimdi bir yetişkin biri olarak yani ebeveyninden de bir yerde yollarını ayırabilmiş, o yollarını ayırmış kısmını açıklayacağım. Yollarını ayırabilmiş bir yetişkin olarak, bu arada ben gibi söylemiyorum bunu, yani o yetişkin birinin illa da suçluluk hissetmesi gerekmez. Bu biraz önce söylediğim gibi, eğer sen benim yolumdan saparsan suçlusun diye öğretilen biri için geçerli. Ya da olabildiğince çok örneklemeye çalışacağım ama daha da genelde de tutmaya çalışıyorum bir yandan. Ya da benim ebeveyn olarak mesela benim yolumdan gittiğin için muhteşemsin, süpersin, aferin sana falanlarla büyüdüysem, o zaman o yoldan sapmaya yine bir çekinebilirim. dediğim gibi herkes de suçluluk doğurmak zorunda mı? Değil. Herkes de olumsuz bir duygu yaratmak zorunda mı? Hiç değil. Ve bir yandan da ben bunun olumsuz bir şey olduğunu öğrendiysem işte o zaman başlayabilirim ki bir tereddüt etmeye, belki bir onay beklemeye, onay alamadıkça rahatsız olmaya, üzülmeye, kaygılanmaya, onay gelmiyorsa utanmaya bir başlayabilirim. Ve bir yandan da sanki şey gibi düşünüyorum yani aynı ebeveynlik görevi gibi bir klişeye girmeyeceğim ama eğer bir şey yetiştiriyorsak, bir şey diyorum özellikle, onun en azından bir süre daha bizden bağımsız da yaşayabilmesi için de ona bir beceri vermemiz uygun olur. Yani diğer türlü o zaman sürekli ebeveynlerimizin bir bebekleri gibi olacağız. Şimdi orada biz fiziksel olarak ayrışıyoruz. Ne bileyim işte doğuyor çocuk, memeden ayrılıyor, yatağa ayrılıyor. Bilmiyorum bu arada bir uzman olarak böyle bir sıralama falan söylemiyorum. Şey olmasın, yönlendirici olmasın. Sonra ne oluyor? İşte bir tık daha büyüyoruz. Daha çok arkadaşlarımıza vakit geçiyoruz. Daha büyüdük, üniversiteye gittik. Belki evimizi ayırdık, yurda gittik. Sonra devam. Ama fiziksel olarak ayrılıyoruz da duygusal olarak, ruhsal olarak bir olmuyor. İşte o zaman da yine dönüp ebeveynin bana öğrettiğine bakmam lazım. Çünkü dediğin gibi, meslektaşımın da dediği gibi, zaten eğer benim imkanım varsa olabildiğince kendi çocuğuma da, kendi çocuğumu da o imkanlardan faydalandırmaya çalışırım herhalde. Yani burada anormal bir durum yok. İşte ne bileyim, karnı tok olsun, seviyorum, sevildiğini hissetsin, ne güzel, güvende olalım, hep beraber güvende olalım. O da bana güvensin, ben de ona güveneyim. Bunları zaten veririz ve kendi tarzımızla veririz. Burada mesele şu, ben kendi tarzımla çocuğuma elimden gelenin en iyisini yaptım. O da başka bir insan nihayetinde. Oradaki ayrışma bazen acı verici ve sıkıntılı olabiliyor. Belki o noktada ebeveynin bu yolun, yani bu tarzın kendine ait bir tarz olduğunu, çocuğun da farklı şeyler deneyebileceğini, yaşantı içinde ona entelektüel düzeyde hani anlatsın, öğretsin, sen de farklı yol çizebilirsin anlamında demiyorum ama evet, farklı bir ses çıkardığında, merak ettiğinde, sorduğunda, itiraz ettiğinde bunun da uygun olduğunu yaşayarak öğretmesi iyi bir fikir olabilir. Diğer türlü evet, yani sen sus, olmaz, bilmem ne, işte ne olur başka? Senin de iyice ağzın açıldı, ne bileyim, olur ya öyle, ya da ne bileyim işte sen çok biliyorsun filanlar vardır ya. Yani evet, hani çok bilmesem de kendi ölçümde biliyorum ve bunun içinde bir saygı bekliyorum. Bir sesimi çıkarmayı umuyorum. Sesimi çıkarabildiğimde duyulsun da istiyorum. Bir önemsensin. O zaman da bu yaşantı içinde ebeveynler ya aileler ya da çocuğa bunu yaşatıp onun suçluluk duymadan hayatına devam etmesini mümkün kılabilirler. Diğer türlü bunu biz öğreniyoruz çünkü. Hani ya yoldan tırnak içinde saptığımızda diyeyim, evet, çok suçlanarak öğreniyoruz dediğim gibi. Ya da yolda durmak, yani onların yolundan gitmenin dünyanın en ulvi ve muhteşem şeyi olduğunu duyarak, yaşayarak. Halbuki aynı yol içinde belli işte dışarı çıkar bakarız, ne oluyor görürüz, güvende hissetmek istediğimizde geri döneriz, olmadı deriz, bir belki sarılırız, sevgi bekleriz, paylaşırız. O da derken bu olmadı diyebilir ebeveyn bu arada çocuğuna, yani hani her yaptığını uygun bulmak zorunda da değil. Ama bunu yok saymak var, çocuğun kendinden utanmasına sebep olmak var, yargılayarak, suçlayarak ya da yeni bir şeyler denemenin yanlış olduğunu. Yani burada özellikle bu şeyler üzerinde duruyorum. Hani bir davranışa yanlış demek başka bir şey. Belli bir tarza ya da kendi gibi olmayana toptan yanlış demek, utanmalısın demek, aşağılamak, küfür etmek, belki fiziksel şiddete kadar varan bir şeyler yapmak, bir tepki göstermek başka bir şey. İşte eşit bir ilişki içinde ya da bazen de eşit olmayan ve burada kuralları ben koydum. Ama bu uygun değil. Başka zaman konuşalım, başka zaman yaparsın. Bu söylediğini duydum. İyi bir fikir gibi görünüyor ama şu an bu durum müsait değil buna gibi gibi duyup dinlemek ve kendi yolunu çizebileceğini yaşayarak öğretmek suçluluk gibi bir yere götürmez. O zaman da sorunun cevabı aslında şu. Biz zaten yani böyle default şey bir şey yok. Yani zaten ebeveyninden ayrılan çocuk suçlu hissetmelidir diye bir şey yok. Hani nasıl o artık o bilgi bize yerleşmişse soru da öyle geldi. Yani onu da fark ediyorum. Yani ayrışınca nasıl suçlu hissetmeyeceğiz? Hani ayrışınca kesin suçluyuz. Nasıl bu suçu hissetmeyeceğiz? Bu suçluluğu hissetmeyeceğiz gibi duyduğum soruyu. Halbuki o öyle değil. Halbuki yani bizim çok temel bir şey. Hani ne bileyim, yayın esnasında mesela şimdi bir podcast kaydediyoruz ve yayın esnasında su içmek ayıp dense bana, ben o zaman su içerken de diyelim ki boğulacağım, öksürüyorum, su içmem lazım. O zaman su içerken de suçlu hissedebilirim. Bu neyin nasıl öğretildiğiyle alakalı. Onun için yani suçlu hissetmeyebiliriz diye cevaplamış olsam soruyu. Böylelikle herkesin nasıl oluyor öyle bir şey diye aklına bir soru işareti düşürmemiz, ki bayağıdır cevaplıyorum bunu ama yine de oralardan nasıl suçlu hissetmeyebiliyor muymuşuz falan deseler güzel olabilir.
Peki hocam, ben bir şey daha sormak istiyorum. Yani buna biraz paralel olacak.
Hı hı.
Bir çocuk aslında ailesine kendi kararları ile ilgili bir konuşma yapacak. Hani klasik böyle dizilerde, filmlerde de gördüğümüz gibi.
Hı hı.
Ve hani aile de çok belki yanaşmıyor. Çok ılımlı bakacağını düşünmüyor. Hı hı. Ve bu noktada çocuk her şekilde ben bunu konuşacağım, bir şekilde anlatacağım derdimi diyerek aileye aslında gidip konuyu açmaya çalışıyor.
Hı-hı.
Ailenin yanlış tepki vereceğini, olumsuz tepki vereceğini bildiği halde
Hı-hı.
çocuk konuşmak ister aslında. İçini dökmek ister.
Hı-hı.
Bu noktada ailenin vereceği tepkiden ne kadar korkmalı? Ya da aile tepki vermiş olsa bile hayatında ne değişir? Yani Hı-hı. ailem bana olumsuz hissettiriyor deyip yoluna devam mı eder? Yoksa ne olursa olsun ben konuşacağım demeye devam mı eder? Neyi seçer sizce? Hmm. Neyi seçmelidir yani? Ne hissetmelidir?
Biliyorsun, ne yapmalıdır sorusuna ben tıkanırım. Öyle bir cevabım yok. Ama şöyle, şimdi bu durumu gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Mesela üniversitede mi bu çocuk, yetişkin artık üniversitede olunca gerçi. Yani bir şey yapacak ve bunu paylaşacak gibi bir yerde miyiz? Ama buna olumsuz tepki verebilecekleri bir şey gibi mi?
Aynen öyle. Evet, olumsuz tepki verebilecek bir durum söz konusu.
Yani şimdi şöyle bir şey, onu yine aynı yerden söyleyeceğim. Çok bağlama, çok bağlı bir şey bu. Yani bunlar nasıl ebeveyn? Nasıl ebeveyn derken iyi kötü gibi bir şeyden sormuyorum. Mesela şöyle bir şey olabilir. Ben ekmek almaya gideceğim ya da işte ekmeğin yanında da sakız aldım diyen çocuk dayak yediyse muhtemelen üniversiteye geldiğinde de bir karar ya da hele hele olumsuz bir şey söyleyeceklerini, olumsuz bir tepki vereceklerini düşüneceği bir kararı herhalde söylemez. Ya da zaten aralarında nasıl bir ilişki kalmıştır o sakız, yani bu arada bunu bir şey olarak söylüyorum, sürekli olan bir şey olarak söylüyorum. Yani hani verdiğim örnek bir kerelik bir şeydi ki bir kere bile olsa yeterince korkutucu ve yaralayıcı. Ama ben böyle bir alışkanlık içinde olan bir aileye o yaştaki çocuk acaba bir kararını söyler mi? Bu da ayrı bir konu. Hani orada kendini neyden koruyacak çocuk? Oraya bakmak lazım. Ve genel cevabımda bu soruya şey olabilir. Yani o ilişki nasıl bir ilişki, ona bakmak gerekiyor. Hani ben şunu söyleyemem. Yine de söylesin ya, kendi yolunu çizsin, yürüsün diye gaz veremem. Ya vermeyeyim zaten, şu an çok çok garip bir şey olur. Yani burada herkes açılıyor ailesine ve çok değişik şeyler olur. Ne oldu, podcast dinledik gibi bir yer. O olmaz.
Gaza geldik evet, demesinler sonucu.
Söylüyorum işte falan diye. Ama hani... yine de söyleyecekse bu çocuk, olumsuz bir tepki alacağını düşünse de bir yerde o ebeveynlere güveniyordu duyarım ben. Öyle anlarım. Bu çok kıymetli. Yani kesinlikle. Olumsuz bir şey söyleseler de fikirlerini merak ediyorum. Dediğim gibi bu olumsuzluğun şiddeti, yoğunluğu ne? Ne bileyim, karşında şey, sen de hiçbir işi beceremezsin zaten mi diyecekler? Ya iyi etmişsin de keşke şurada da bana sorsaydın, belki o aşamada ben sana destek olurdum mu diyecek. Yani gayet böyle karşılıklı yardımcı olacak bir muhabbete mi girecekler? Ya da ne bileyim, şimdi mi söylenir, lanet olsun sana mı diyecek? Niyeyse ben de hep böyle olumsuz bir taraftan bakıyorum. Sanki böyle olumsuz tepki dediğin için aklıma bunlar geliyor. Ya da atıyorum ekonomik bir şeyse, bizim gücümüz yok oğlum kızım yavrum, biraz daha para biriktir ondan sonra bakalım ne yapacağını mı diyecek. Yani hani burada ilişkinin şeyi çok önemli, gidişatı. Zaten en iyi o çocuk bilir, yani çocuk dediğim hani evlat kısmından söylüyorum, en iyi o insan bilir o konuşmanın nasıl olacağını ya da olup olmayacağını.
Hı hı.
Diğer türlü yani ben eğer ne bileyim utandırılacaksam zaten belki benim için yaşaması zor ve söylemesi zor. Bir de söylemesi zor bir şeyse belli ki kendi zorlayarak bir şey yapıyor. Bir, olumsuz bir şey ne bileyim bir duymak istemeyebilirim. Ama yine de söyleyeceğim ve onların desteğini istiyorum diyorsa o çocuk. Demek ki ilişkide bir şeylere güveniyor, duyulacağına güveniyor. Duyulduğunda alacağı olumsuz tepkiyi kendi bir şekilde iyi ele alabileceğini biliyor olabilir belki. Ona göre böyle hani yedek planlar yapmış olabilir. Bir destekler, yastıklar şey yani hani duygusal anlamda koyabilir. Annem böyle derse şöyle yaparım, abim böyle derse böyle yaparım gibi gibi mesela. Babam böyle derse babam da beni hep destekler zaten ondan sıkıntı olmaz mı diyor. İşte bu yani şey bir soru ama ben böyle olabildiğince çok ihtimal üzerinde durmaya çalışıyorum ama yine cevap belli. Ne yapmalı ne etmeli gibi bir şey tabii söyleyemeyiz. Ve o ilişki içinde ne var ne yok ona bağlı olarak paylaşılacaktır o sırlar mı haberler mi öyle diyeyim. Bir de şey var orada hazır yeri gelmişken söyleyebilirim. Böyle durumda olanlar varsa hani sen biraz ne yapsınlar gibi bir yerden sordun sanırım ona yönelik olacak bu söyleyeceğim şey. Ne tepki alacaklarını düşünüyorlarsa o ilişkide ki bir ihtiyaç, bir eksik, bir fazlalık, bir iyi gelmeyen taraftır o kaygı bu arada. Yani şimdi ben işte mesela şöyle olsun. Ben işte şimdi anneme bir şey söyleyeceğim ve bana kızacak. Neyden kızacak? İşte geç söyledim diye mi kızacak? Tam anlatmadığıma güvenmeyecek deme bir şey yalan mı söylüyorsun mu diyecek ne bileyim hayır olmaz kesinlikle müsaade etmiyorum çünkü sen dersine yeterince çalışmadın mı diyecek. Şimdi bu bütün bu tahminler olumsuz tepki alacağımı düşündüğüm olumsuz tepkiyle ilgili tahminlerim benim kendi bazı ihtiyaçlarıma denk geliyor. Zaten yani ebeveynimin belki bana hep söyleyip öğrettiği ve kendimden beklediğim bir şeyler ya da benden gerçekten bekledikleri bir şeyler olabilir o esnada. Onunla ilgili bana bir fikir veriyor. Belki kendime tırnak içine çeki düzen verip tekrar karşılarına çıkacağım. O ihtiyacımı giderip. Ya da ilişkiyle ilgili bir fikir veriyor. İşte ne bileyim ben bu ilişkide daha anlayışlılık mı isterim? Daha hoşgörü mü isterim? Daha arka çıkılsın mı isterim? Bana o kadar da kızmasın mı isterim? Benim o ilişkiyle ilgili aslında bir yani o konuşmayla ilgili tahminim ilişkideki de bir şeylerle, bir eksikle, bir fazlayla, bir giderilmemiş ihtiyaçla ilgili ya da kiminle konuşuyorsam ona karşı hislerimle ilgili de bana bir fikir veriyor. Oraları da araştırmak uygun olabilir. Yani kişiler kendi içlerinde bunu yapabilir. Ne duyacağımı düşünüyorum, ne duyacağımı biliyorum, adım gibi eminim ve bununla ilgili ben neye ihtiyaç duyuyor olabilirim diye bakabilirler mesela. Böyle bir önerimsi bir şey olsun hadi. Serpiştirdik.
Teşekkür ederiz hocam. Yani bizim hep sorularımızda soru başta hep bu şekildeydi. Ne yapalım? Nasıl davranalım? Ne söyleyelim?
Terapiye gidin.
Kesinlikle hocam evet. Yani hep böyle bir çıkmazdayız. Arkadaşlarımıza da zaman zaman konuşuyoruz. Ne yapalım? Şöyle mi cevap vereyim? Ya. İşte aileme şöyle mi konuşayım gibi. Ama aslında bir dediğiniz gibi sizin de bir cümle söylemekten iş çok çok daha fazlası yani. İşin arkasına bakmak gerekiyor. Biraz belki o halıyı kaldırıp bakmak gerekiyor. Kesinlikle. Dediğiniz gibi.
Kesinlikle.
O zaman hocam bir başka konudan da bahsedelim. Şimdi biz tabii üniversitede olan kişiler olarak artık mesleğimizi, gelecekteki mesleğimizi seçtik ama öncesinde ben de bizzat yaşadım tabii ki bu süreci. Hani ailemizin mesleğimize, işte geleceğimize karar verme gibi bir hakkı var mı? Onlar da hayır işte sen belki sanatçı olmak istiyor olabilirsin ama sanatçı olmanı biz doğru bulmuyoruz. Bence mühendis ol. Tamamen bir örnek veriyorum ama hani bizim hayatımıza bir müdahale olarak görmeden de sanırım bu durumu şöyle açıklıyorlar hocam. Benim sürekli duyduğum bir cümle işte hayat kitaplarda okuduğun gibi değil derler hep. Ya da işte bir gün biz çok sizden hayatta gördük geçirdik. Siz bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz. Yerini gerçekliğe bırakmak lazım. Bizim de sözümüzü dinleyin. Gibi bir taraf. Şimdi bir seçim yapmanız gerekiyor bir noktada. Ben işte sanatçı mı olayım yoksa daha mesleğim, geleceğimi garantiye mi alayım gibi bir ikilem. Bu noktada bu ikilemi nasıl açıklarsınız hocam siz?
Şöyle Şimdi seçim noktasında şöyle bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum. Sanki böyle hep böyle bir iki şeyden birini seçiyoruz, seçmemiz lazım ve diğerinden sonsuza kadar vazgeçiyoruz. Yani benim sözümü dinlersen şöyle olur ya da benim sözümü dinlemiyorsun o zaman hayatında iğrenç bir şey olacak. Hani bu aynı zamanda annemin sözünü dinleyip kendi istediğime de kulak verebilirim aslında. Yani önce bu ayrışmadan bir uzaklaşmamız uygun olur
hocam,
gibi
ben
geliyor.
Hocam ben bizzat şöyle hissettim mesela. Heh. Bunu yaşayan biri olarak söylüyorum. Heh. Sanki geleceğimi garantiye alacağım bir alan seçersem öbür taraf çok körelecekmiş ve orayı bir süre sonra unutacakmışım, es geçecekmişim gibi hissettim. Nasıl devam eder? İşte gerçekten o tutkuyu ben yine yaşayabilir miyim sorusunu bireysel olarak düşündüm. Yani böyle bir geri dönüt verebilirim size.
Yani endişe verici bir şey bir yandan da. Hani o sırada çok istediğin bir şey var. Ve sana başka bir yerden deniyor ki işte hayatında garantiye al. Yani bu arada şöyle bir gerçek var. Hayatımızı hiçbir şekilde garantiye alamıyoruz. Yani hani böyle çok yani muhteşem ne bilmiyorum ama muhteşem bir meslek seçince de hayatımızı garantiye alamıyoruz.
Olmuyor.
Yani o işi okuduktan sonra ne yaptığına, hatta yani şey de değil, işi o bölümü diyeyim, ha okudun ve sonrasında da işte bir yerlere kapağı atmak falan artık yok. Yani eskiden mesela
evet,
devlet
doğru.
memuru olmak vardı. Bence şimdi öyle değil. Yani o yine senin ne yaptığına bağlı. Hani belki ekonomik bir şeyler garanti olabilir ama yani ne olacak, nasıl ilerleyeceğin, bu işten yaptığından ya da yaptığından nasıl keyif alacağın, sürekli keyif almak zorunda mısın mesela yaptığın işten? Yani bir sürü aslında parametre var ve orada hiçbir zorunluluk yok. Bir yandan da bu sorunun muhatabı bence ebeveynler ve çocuklar değil, eğitim sistemi filan. Eğitim sistemi filan diyorum ve devamı yani. Hani ülkenin durumu, ekonomik bütün parametreler. Onun için yani şimdi şeye indirgemek bence uygun değil bu soruyu, bu konuyu daha doğrusu. Ebeveyninin sözünü dinledin mi, dinlemedin mi? Şimdi şöyle bir şey var. Yani sen 17 yaşında, 16 yaşında çocuğa seçim mesleğini, yani geleceğini, böyle büyüterek, abartarak söylüyorum özellikle, seçme şeyini verirsen ve çocuğa hiç söz hakkı vermediysen daha önceden, bu çok garip bir şey olur. Yani anlatabildim mi? Yani sen çocuğu şey yapıyorum, örnek olsun diye söyleyeceğim. Çocuğu hiç mutfağa sokmamışsın, ne yemek yiyeceğine karar verememiş, bir yemek yapmamış, bir şey yapmamış, mesleğini seç. Ya maksimum Türkiye'de en azından ölçülebilecek şey şu, onu da hepimiz de o yoldan geçtik, yani en teknolojik şey oydu herhalde. Ne bileyim, hangi derslerden iyisin, bir kişilik bir envanter, bir şey doldurulur, ondan sonra neler üstte çıkar sen ona göre alan seçersin. İşte TM'ci olduk değil mi, hala aynı eşitler.
Evet, aynı hocam.
TM'ci olduk, ondan sonra orada ne oldu, işte yüksek puan aldım, hukuk oku falan dediler. Benim şansım şöyle bir şeydi. Ben psikoloji okumaya zaten 7. sınıfta falan karar vermiştim. Yani ve şey çok, nasıl diyeyim, çok böyle güllük gülistanlık yollar değil bunlar ama birazcık mesela ben şanslı olduğumu düşünüyorum. Hani ailem bir işte başka bir yola saptı. Abim şeydir mesela o konuda benim. Yani öğretmen mi olsan filan dediler. Anne baba öğretmen benim çünkü. Ondan sonra abim dedi işte hani istemiyor filan dedi. Tercih filan değiştirdik. Öyle bir Anadolu Anadolu Lisesi'ne bir dönüş oldu filan. Şimdi ama herkes, her şey, her aile böyle olmaz. Yani her nasıl diyeyim? Yani ben dediğim gibi bir tık şanslı olduğumu düşünüyorum ama bende bile bu iş engebeli gitti. Yani işte dediğim gibi hani abim beni çekti çıkardı o şeyin içinden. Ama hani diğer her şeyde destek olan bir aile var. Bunları bilen insanlar bir de.
Evet.
Bir yandan da Türkiye'nin gerçekliği var. Yani şimdi belki o zaman işte var ya sürekli geleceğin 10 mesleği falan olayı. Yani hani sürekli de şu herhalde bizim mesleğimiz artık geleceğin 10 mesleğinden biri değil. Bilmiyorum ama. Sürekli bir orada iş var, şöyle var, bu var. Yok ama işte avukatlık geçmez, doktorluk onun şeyi bitmez falan. Herkesin itibarı yerlerde bugün Türkiye'de. Şimdi neye göre çocuğa, yani hangi ebeveyn rahat rahat çocuğuna sen bu işi seç diyecek? Öbürü de yani çocuk da nasıl diyecek ki yok ben sanatçı olacağım. Hani bu hiçbiri oturmuyor. Yani bu sorunun dediğim gibi cevabı çok şey bir yerden sistemle alakalı bir cevabının olması lazım. Yani bu çocuk kendini tanıdı mı? Yani çocuktu, genç oldu mu, yetişkin oldu mu? Kendiyle ilgili kararları neyi istediğini, neyi istemediğini biliyor mu? Bu tek seferlik bir karar mı? Mesela en çok düşündüğüm şeylerden biri de budur. Yani bu konuyla ilgili düşündüğüm zaman bir aklıma takılan odur. Yani ya bu olmasa ne bileyim ne yapacağız? Çünkü bizde yani Türkiye'deki sistem benim gördüğüm kadarıyla daha böyle 0-1 hani oldun mu atıyorum ben bölümün ortasında işte lisansın ortasında diyelim ki olmayacak dedim. Yine devam edersin. Çünkü yani başka ne yapacaksın? İşte ne bileyim kazanmışsın, burs almışsın, bir şey olmuş. Onu mu çöp edeceğiz? Ya da ne bileyim işte belki bir sürü insan gözünün içine bakıyor. Oh ne güzel de üniversiteyi kazandı gitti falan gibi. Onun için orada da yani ben diyemem ki analar babalar işte ebeveynler bastırsın tabii en iyisini bilirler diyemem. Onlar da haklı. Ama çocuğun içinden başka bir şey geliyorsa o da haklı. Onun için o durumda yani Türkiye'de en azından belki bu konuda yetkili kişi ben değilim ama kişisel fikrim şey desem uygun olabilir belki. Yani Türkiye'de gerçekten yiyeceğin ekmeğe bakman lazım önce. Ki üstüne bırak
Koyabileyim.
sanatçı olmayı, güzel bir müzik dinlemeye, bir konsere gitmeye, iyi bir sergi gezmeye vaktin olsun. Yani hani bu yani acımasız mesai saatlerinde çalışmak, çok yorgun olmak, ne bileyim bir doğru düzgün bir para kazanamamak. O zaman ne oluyor? Bırak sanatçı olmayı, onun izleyicisi, katılımcısı dahi olamıyoruz ki bu ülkede. O yüzden burada dediğim gibi başka bir tarafından konuşmak lazım bunu. Ebeveynler de haklı bir yerde. Evet, deneyimliler doğru. Ama çocuğun hayatı orada da onun durması lazım bir yerde. Ya da daha en oluru seçmeleri lazım. İşte orada da ilişkiye geliyor. Yani eğer ebeveyn çocuk ilişkisi gerçekten iyiyse herkes gerçekten ne hissettiğini, ne düşündüğünü, neyle ilgili kaygılandığını uygun şekilde söyleyebiliyor. Yani hayır efendim sen şu olacaksın demesin ebeveyn. Çocuk da beni hiç duymuyorlar, dinlemiyorlar diye üzülüp yok olmasın. Ya da lanet olsun hepinize deyip kapıyı çekip çıkmasın. Otur da desin ki bak biz Türkiye'de yaşıyoruz. Bizim sana vereceğimiz bu kadar ya da yok. Yani sen artık mesleğini eline aldın mı bitti. Yani zaten görüyorsun durumumuzu diyecek belki. Ne yapabiliriz? Senin güvende olmanı, güvence içinde olmanı istiyoruz dese mesela. Çocuk da ona göre otursa, benim buna ilgim var, şuna ilgim var, bunlarla ilgili ne yapabilirim dese, bir uzmanın fikrini sorsalar filan. Hani daha işbirliği içine daha uygun bir şey olur. Çünkü orada karar verilen şey ebeveynin nasıl bir hayat çizeceği değil. Ebeveynin çocuğunun işte kendi kaygılarıyla beraber iyi bir hayat kurmasını sağlamak. O zaman ne olacak? Düşman olmanın, çatışmanın bir faydası olmuyor. Orada daha iyi ne olabilir konuşmak iyi olur ve o da ilişkiye bağlı. Diğer tarafı da dediğim gibi konunun ah ah yani ne kuşaklar yandı. Öyle söyleyeyim değil mi
Aynen
şimdi?
öyle. Aynen öyle hocam. Biz yani arkadaşlarla sürekli konuşuyoruz. Şimdi bir de online eğitim var. Online eğitim bir ta iyi mi kötü mü? Biz ne yapacağız? Sürekli her gün arkadaşlarımızla konuştuğumuz
Ya.
konuşuyor. Biz ne zaman yüz yüze buluşacağız?
Ah, ah, değil
Ne
mi?
zaman geleceksiniz? Ben Ankara'da yaşıyorum hocam. Ne zaman Ankara'ya geleceksiniz? Gelseniz de bir işte biz Beytepe kampüsündeyiz. Beytepe'ye gitsek, bir şeyler yapsak falan.
Ya.
Yapamıyoruz. Pandemi bizi çok sekteye uğrattı. Ya. Bir taraftan da böyle bir karamsarlığımız var. Karamsarlık karamsarlık üstüne, ama bir taraftan da umudumuzu yitirmemeye çalışıyoruz tabii ki. Buradan da hani kendini kötü hisseden insanlar, arkadaşlarımız varsa ufak bir moral olsun.
Tabii tabii.
Teşekkür yani, ederiz hocam.
Rica ederim.
Sorunun cevabı çok gerçekten güzel ve tatlı bir yerden geldi. Umut doluydu yani, öyle söyleyeyim.
Ben de şeyi söyleyeyim yani, hani olağanüstü bir durum içindeyiz hakikaten ve herkes hazırlıksız yakalandı. Keşke öyle olmasaydı. Bu da buranın konusu değil maalesef. Ama yani maalesef en azından bir uyum sağlama becerilerimizi bir harekete geçirdik. Yani şey gibi söylemiyorum bu arada, işte krizi fırsatı çevirdik, muhteşem de oldu. Ağzımızda maskeyle geziyoruz sürekli falan gibi söylemiyorum kesinlikle. Böyle kriz de fırsat da olmaz olsun yani.
Çok sonunda, evet, sonunda. Çünkü herkes çok böyle pozitif düşünmeye falan çalışıyor ya hocam işte. Hani aslında hepiniz evinizdesiniz işte, ne güzel kendinize bakın dönün falan gibi. Yani ben bunları gördüğüm zaman ve büyük bir sinirle kapatıyorum telefonu ya. Ve diyorum ki hani böyle bir şey yok. Herkes çok mutsuz.
Evdeyiz de mutlu değiliz o kadar. Ya da ne bileyim hani ben istediğim kadar evde kalmak isterim. Yani çıkamayacaksın dediklerinde sıkıntı. Ya da ne bileyim ağzımda bir şeyle çıkmak zorunda. Sürekli eller böyle haşır uşur oldu, dezenfekte etmek.
Nefes alamıyoruz.
Ama yani sürekli mutlu falan hissetmek. Zaten ya bence o çağa geçtik ya, değil mi? Hani böyle mutluluğun güzellendiği falan artık yeter. Yani bir sürü duygu var. Hocam. Hepsi de lazım, yaşıyoruz. Yani lazım aynen değil. Öyle. Onların sayesinde yaşıyoruz zaten. Ve hani hiçbir şey olmasa, yani herkes hayatından şikayet ediyor, çok çalışıyoruz, çok bilmem ne falan, tak diye kapandık eve. Şimdi bu şey gibi artık, buna şuradan bakmak lazım, bu tatil olsa tamam ama hı-hı, bu araba 120 ile giderken tak diye frene basmak gibi, durdurdun, tam arabada dinleniyor, sen de dinleniyorsun da bin yıllık bir iş var yani, çıkıyorsun hı-hı, sabah işte o keşmekeşte gidiyorsun dönün. Hiçbir şey olmazsa onun bir denge bozukluğunu zaten yaşadık ve yaşayacağız yani.
Evet.
Şimdi de hani yeni normal, eski bilmem bir şey filan. Hani en azından böyle takip ediyoruz. Ya keşke ay o kampüs ne kıymetliymiş, ne değerli bir şeymiş. Yani o sizin adınıza da, yani sizin için de üzüldüm öyle söyleyeyim. Ve bir, evet, bir yandan da hakikaten olağanüstü bir durum ve kotarmaya çalışıyoruz. Bu da uygun zaten. Hmm. Hani böyle ne yapacağım? Virüsün üstüne basıp tamam ben kampüste ders yapıyorum, buluşuyorum, sosyalleşiyorum demenin de şu an manası yok yani.
Aynen öyle.
Yani herkese kolaylıklar gerçekten. Yani kimi zorla oldu, kimi bir iyi geldi, bir gelmedi, bir şey oldu. Ama bu hı-hı, olağanüstü bir durum. Bunu hep hatırlatmak lazım kendimize.
Umarız bir an önce normalimize dönebiliriz hocam.
Umarım.
Öyle söyleyeyim. hocam bir konu daha var. Bu konuda arkadaşlarımız bana çok fazla geri dönükte bulundu. Birçok gencin yaşadığı bir işsizlik durumu söz konusu. Hmm. Özellikle işte okul bitecek, eve döneceğiz. İşsiz kalacağız bir süre. Ve iş bulana kadar bizim ailemizle çatışma olasılığımız çok yüksek. Bir de üstüne işte pandemi var şu anda. Aileyle hiç olmadığı kadar fazla iletişim halindeyiz. Çok uzun süreler geçiriyoruz. Bu çatışma alanını daraltmak mümkün müdür? Ya da nasıl onlarla iletişim kuracağız? İşsizlik durumu söz konusunda.
Hmm. Evin kaç odalı olduğuna bağlı diyormuş.
Mümkün olduğunca kaçın diyorsun.
Yani şöyle aslında hani tabii çok da zaman oldu eve kapanalı ama yine hani şu, hı hı, şu durumda yeni bir bilgi olmayacak belki ama ben yine söyleyeyim fikrimi. Yani hani hep böyle şey söylüyoruz ya, hani bizim bakış açımızın da getirdiği bir şey, temas temas temastan bahsediyoruz sürekli. Hı hı. Şimdi ne kadar çok temas olursa o kadar çok şey çıkacak ortaya. Hani ne demek istiyorum, o kadar çok memnuniyet ve o kadar çok memnuniyetsizlik. Yani şey gibi, evet, düşünebiliriz mesela, biz normal konuşmadığımız zaman aramızda bir şey olmuyor. Hani seninle benim gibi düşünelim. Ama şimdi bir bir araya geldik, karşılıklı konuşuyoruz ve aramızda bir anlaşmazlık da çıkabilir. Anlayabiliriz birbirimizi, bravo da diyebiliriz, teşekkür de edebiliriz. Yani temasın olduğu yerde bir şeyler oluyor. Onu bir değerlendirmek lazım. Değerlendirmekten kastım illa da iyi bir şeye çevir anlamında değil. Ben her temas ettiğimde mesela işte televizyonun karşısında olalım. Şimdi öyle bir örnek geldi aklıma. Artık biz daha çok işte çocuklar hani daha gençler diyeyim, yani bilgisayar başındayız filan ama diyelim ki hep beraber televizyon karşısına geçtik ve biri bir şey izlemek istiyor, biri başka bir şey izlemek istiyor. Burada oturup bunu konuşmak, bir anlaşmak lazım. Hani sen ne istiyorsun? Nasıl bir yerden öfkeleniyor mu? Üzülüyor mu? Küsüp gidiyor mu? Hani o olan olaylardan ne üstüne anlaşamadığımızı, bunu ilişkide nereye oturttuğumuzu. Çünkü anlaşmazlık olur ama ne bileyim, sana da lanet olsun, na varacak bir durum değildir. Hani dizi izliyoruz, film izliyoruz, bir reklam izliyoruz. Bir şey, daha çok da reklam izliyoruz. Gerçi televizyonda düşününce neyin kavgasını yapıyorsak şimdi ben de bu manasız oldu. Ama hani orada her temasta ve uygun gelmeyen, uygun gelmediği duyurulan her şey için bir hani neyin, amacın ne olduğunu bir oturup sanki konuşmak lazım. Ha bu arada ben böyle söylüyorum ama bu böyle güllük gülistanlık. Şimdi böyle dedin de amacın neydi falan denilecek bir durum değil. Yani benim ilişkim 30 yıldır birinin bana bağırması çağırması ve benim de ona bağırmam çağırmam şeklindeyse, biri bana bağırdığında mesela işte anam babam ebeveynin birisi olsun, aileden birisi, ben ona işte hele bir dur yahu, ne yapacağız şimdi filan diyemem. Ya da senin şu an amacın ne? Sana da başlarım, amacına da başlarım gibi bir şey gelebilir oradan yani. Ama burada sanki önce herkesin o temastan ne aldığına, kendiyle ilgili ne anladığına bir bakması. Sonra da ilişkide neyi istediğini, neyin kendisine uymadığını belki oturup anlatması uygun olabilir. Çünkü evdeyiz. Ya buradayız yani, gidecek bir yer yok. O zaman da ne olacak? Bir duyup dinlememiz lazım. Hani belli bir tarzı getirmiş olabiliriz bugüne kadar, doğru. Bugünden sonra değişecek, artık pandemiyle hayatlarımız muhteşem olacak demiyorum yine. Bunu bir fırsata çevirin de demiyorum. Özellikle bunları vurguluyorum. Ama bir kendimi, bir karşımdakini bir yerlerden anlamaya niyet etmek, onun ne yaşadığını merak etmek iyi bir fikir olabilir. Hani buradan işte hep terapi diyorum, yani benim hesabım da onun üstüne kuruldu zaten, gelin terapi alın, terapi muhteşeme. Bir danışan olarak söylüyorum bu arada ben bunu, hani nelere iyi gelebildiğini bildiğim için. Hani terapi alın çünkü böyle böyle çok da mis gibi de bir şey filan gibi, yani vardığı yer, yoksa süreç de acılı sancılı olabiliyor da. O terapiyle kendimi anlayabilmeye başlıyorum. Ben karşımdakinden ne istiyorum? Ne oluyor da o diziyi izlemeyince bana bu kadar mesela dert oluyor? Dert olmasın değil. Ne oluyor da ben o diziyi izlemeyince seninle olan ilişkimi sorgulamaya başlıyorum? Mesela diziyse niye ben seninle dertleniyorum? Ben senden ne bekliyorum? Bana ne vermedin şimdiye kadar? Ne konuda ben senden istediğimi alamadım ki şu an bu dizi benim bu kadar öfkelenmeme sebep oluyor? Ya da ne bileyim işte çıkardığın yüksek ses. Belki onunla alakalı değil. Benim yüksek sesle ilgili başka bir derdim var. Başka bir şeyim var. Yani bilmiyorum. Onun için olabildiğince o temasları, belki anlaşmazlıkları, yani bana iyi gelmeyen yerleri. Çünkü yani ne güzel, ailemizle de birlikteyiz. Tıkıldık da kaldık. Hayat çok güzel diye sorulmamış soru. Anladığım kadarıyla olumsuzlukların üzerine sorulmuş. Hani o olumsuz yaşantılardan da, yani zaten olumsuz dedim, hani böyle keyif vermeyen, hani üzen, kızdıran, belki utandıran, kaygılandıran, korkutan şeylerden bahsediyorum. Oralarda da bir ihtiyaç var, bir şey var demek ki. O zaman onları fark etmeye bir yerden başlayabilirim. İlla yapın değil, yine dediğim gibi. Ben buna alışkın değilsem, bunu nasıl yapacağımı bilmiyorsam, yaptığımda işe yaramayacağını düşünüyorsam mesela, tabii ki buna bir ihtimal vermem. Ama kendimi bir yerden tanımaya, anlamaya başlamak. Belki böyle bir podcast dinlemek, belki böyle birilerine sorular yöneltmek, belki kendi terapine başlamak, ya da bir grup içinde, bir eğitim içinde yer almak, kendini anlamaya başlamanın iyi bir yolu ve o zaman da o yaşadığım çatışmanın, sürtüşmenin, küsüşmenin bir anlamı olmaya başlıyor. Diyorum ki ha, benden bunu bekliyordu ve ben vermedim. O yüzden bu kadar üzüldü, yıkıldı, kırıldı. Ya da ben ondan bunu istiyordum, işte ne bileyim kumandayı versin istiyordum ama şimdi tamamen örnek olsun diye söyleyeceğim. Aslında ben ondan bana bir alan açmasını bekliyormuşum, bana bir ne bileyim saygı göstermesini bekliyormuşum gibi bir yere gittiğimde, o zaman nasıl ihtiyacımı anlıyorum. Onun yerine sürekli, yani Hani aslında acıkıp sürekli tuvalete gitmek gibi bu. Yani karnımda ne olduğunu bilmiyorum. Bir şey var, bir şeyler var, bir hareket var ama o ihtiyacı benim anlamam lazım. Diğer türlü çatışıyorum çatışıyorum hiçbir şey olmuyor. Çünkü ihtiyacı doğru anlamamışım. Ben açım aslında. Tuvalete gitmeyeceğim. Ama onun için bu kadar, benim bu bedenim, vücudumu, işte duygularımı, o ilişkiyi çok iyi anlamam lazım ihtiyacımı karşılamam için. Onun için
Peki
oralardan
hocam,
bakabilirler yani.
bir taraf ilişkisini anlamak için bu kadar çaba gösteriyorken, karşı tarafın ilişkiyle ilgili hiçbir bilgisi yoksa ve biz bu kadar fazla uğraşıyorken karşı taraf hala aynı şekilde bize yaklaşıyorsa biz ne yapacağız? Yani bizim bu ilişkiyi anlamamızdaki amaç bu ilişkiyi iyileştirmek mi? Yoksa karşı tarafın da sen de beni anla diye bir yorum yapması mı aslında? Neden biz kendimizi anlamak istiyoruz? İlişkiyi anlamak istiyoruz.
Şöyle, şimdi ilişkileri biz aslında, yani bazen, yani aile ilişkisi olduğunda tabii biz onunla dünyaya geliyoruz zaten, ama çoğu zaman ilişkileri kurmamızın ve tutmamızın, orada durmamızın amacı genellikle ruhsal ihtiyaçlarımızı karşılamak. Ve öyle olduğu için ben o ilişkide bağırıyorum, çağırıyorum ya da bana bağırılıyor, çağrılıyor da ne oluyor buradayı bir anlamam lazım. Bu arada zaten ben kendimi değiştirdiğimde karşı tarafın farklı bir şey yapmasını yani şöyle söyleyeyim. Zaten ben değişeyim, o da değişsin gibi bir amacım yok. Ben değişeyim de, yani değişeyim derken kendimi anlayayım da bu ilişkide ne bulduğumu, neyi artık bulamadığımı, neyi nasıl isteyeceğimi bir fark edeyim, bir yolunu çizeyim. Çünkü dediğim gibi ilişki ben ihtiyaçlarımı karşılayayım diye var olduğu için aslında, ya da hani aileyle olanın da süreninden bakabiliriz. Yani ben bu ilişkiyi hala tutuyorsam, bir devam ediyorsam, ondan bir şey bekliyorsam, demek ki oradan aldığım bir şey var ya da almayı ümit ettiğim bir şey var. O zaman onu nasıl alacağıma bakmak için benim yine kendimi görmem, anlamam gerekiyor. Ha, diğer türlü dediğim gibi ben kendimi anladığımda onun da farklı davranacağı garanti değil. Zaten beklemeyin öyle bir şey. Fakat ilişkinin en azından iki kişilik olduğunu hesaba kattığımızda şöyle bir yere varıyoruz. Bu bir etkileşim ve ben de etkileşimin bir parçasıyım. Benim yaptığım değiştiğinde o ilişki değişecek zaten. Başka şansı yok. Yani şöyle düşün en basitinden. Diyelim ki biz bağırışıyoruz. Bizim ilişkimiz böyle bir ilişki. O bana diyor ki işte hayvan sen ne yaptın? Ben diyorum ki Allah da seni kahretsin. Bu ne biçim iş? Sen saygısızsın, sen terbiye falan bir şeyler. Karşımdaki diyelim geldi hayvan diye bağırdı bana. Ben gene bir şey yapmışım. Gene bir halt etmişimdir kesin. Suçluyumdur. Bağırmış bana. Ben de dedim ki ne oldu? Ne yapacak? Hadi bir
Evet, her
kere
şey bir anda
bağıracak.
değişti.
He?
Her şey bir anda değişir.
Yani belki bağıracak yine, hani terbiyesiz diyecek. Cevap da vermiyor diyecek. Ne oldu sana anlatmayayım falan. Ama sonra şöyle bir şey olacak. Hani sürmüyor ki. Akmıyor yani. Hani o şey güç karşımdaki beni zorladığında ortaya çıkan bir şey. Zorlamayı bıraktığında ne olacak? Boşa gidecek. Boşa düşecek zaten o. Orada da şöyle bir şey var. Şimdi ben onu anlamaya çalışıyorum ki hani ne oldu? O da belki diyecek ki atıyorum yani hemen de değişsin tarzı mesela. Hani öyle bir dünya yok ama. Ben mesela şey olsa zili çaldım sen gelip kapıyı açmadın. Ben de diyeceğim ki duymadım. Ya da diyeceğim ki uyuyordum. Ya da diyeceğim ki tuvaletteydim. Her neyse. Yani orada işte o zaman bir şeyler olmaya başlıyor. Dediğim gibi bu kadar güllük gülistanlık böyle kolay bir şey değil ama zaten dediğim gibi ilişkide kendim için durduğumda işte o zaman ben kendimi anlamaya başladığımda o ilişkide durma sebebimi bir sorgulamaya başlıyorum. Ha, durma git ilişkiyi kopar anlamında değil. Ben mesela o ilişkide çok sevildiğim için duruyorum. Ama sürekli bana bağırılıyor. Şimdi o zaman bence ki bu o kadar çok bağırılıyor ki ben sevildiğimi duymuyorum artık. O zaman ne yapacağım? Sevgimi talep edeceğim. Bağıra bağıra sevdiğini söyle mi diyeceğim? Beni artık sevmiyor musun diye mi soracağım? Öyle sevme, böyle sevme diyeceğim. Benim neyim karşılanmıyor, ona bir bakacağım. Ondan sonra inatla vermiyorsa zaten artık istemeyi bırakırım. Beklemeyi bırakırım. Zaten bir şeyi beklemediğim bir kaynağa karşı da bir duygu hissetmem. Çünkü eksiklik yok ki orada, beklenen bir şey de yok. Ama dediğim gibi hani yani olur olmazsa ilişki bitiririz falan gibi bir yerden söylemiyorum. Diyelim ki ben sürekli bir fırından ekmek alıyorum ve yiyorum. Çok güzel. Fırına gidiyorum. Bana bağırıyor adam. Ekmeği yapan adam bana bağırıyor. Çok ilginç şey, çarpıcı bir örnek oldu ama. Dedim ki ekmek var mı? Allah seni kahretsin diyor. Ben çıkıyorum, gidiyorum. Ya da ben de ona bağırıyorum. Sonra bir daha gidiyorum, yine aynı şey. Ya bir sorarsın yani, bu ekmeği vereceğim mi vermeyeceğim mi? Ya zaten bağırma bir. İkincisi, ben açım, bana ekmek ver. Ha, vermiyorsa da bir önce anlamam lazım. Ya da ben bu fırına niye geliyorum? Ben aç mıyım, tok muyum diye soracağım. İşte o zaman zaten mesele, ben artık bu fırına gelerek doymuyorum. Bir de üstüne azar işitiyorum. Ben buradan ne alıyorum diye anlayacağım. Belki de hiç arkadaşım birileri yoktur. Ben fırından ekmek almaya gitmiyorumdur. Fırıncı bana bağırınca ben sosyalleşmiş hissediyorumdur. O zaman diyeceğim ki oh, mis gibi de arkadaşım var. Bana bağıra bağıra temas ediyoruz, ne güzel mi diyeceğim. Hani anlatabildim mi? Burada yani evet, neye ihtiyacım varı anladıktan sonra zaten o kişi bana bağırdı mı, bağırmadı mı? Ben hep böyle bağırmaya gittim ama hani sanki böyle çok çok zorlu bir şey hayal ediyorum. Orada kendim ya neye ihtiyacım olduğunu anladığımda onu alıp almadığımı da artık kontrol edebilmeye başlıyorum. Kontrol derken hani ayarlamak değil, alıyor muyum almıyor muyum diye bir anlamaya başlıyorum. Almıyorsam işte isteyeceğim ya da başka birinden, başka bir şeyden isteyeceğim ve diyeceğim ki bu böyle bir insan, tamam, böyle de hayatımda, okey, seviyor, ben de seviyorum. Bunun da tarzı bu ama hani istediğim ondan bu istediğimi alamıyorum. Tamam, bir duracak o zaman. İşte onun için sürekli kendini anlamak. Yani bilmiyorum, oldu mu bir cevap orada? Yani hep böyle o ilişkilerle ilgili konuşurken şey çok duyarım, hani çok bir yerden sordun, çok sorulan bir yerden söyledin, çok isyan edilen bir yerden söyledin daha doğrusu, onu çok duyarım. Hocam evet, şimdi biz değişeceğiz de karşıdaki aynı, sen değişince karşıdaki aynı olamaz, ilişki aynı olamaz, karşıdaki aynıysa da sen kendi seçimini yapmayı zaten yapma ihtimalini ortaya çıkarmış olursun, ama diğer türlü aman çekiyorum da mağdurum da filan gibi bir yere gider mesela en basitinden. Ama öyle değil ki.
Çok güzel oldu hocam bence.
Oldu mu canım?
Yani hatırlatım oldu, evet.
Yani öyle
bana da bir hatırlatım oldu.
Süper. Öyle pembe pembe bulutlar falan, böyle sen değiş, dünyada istifa, öyle bir şey değil bu. Bu baya hani sen ne istiyorsun? Sana ne lazım? Aldın mı almadın mı? Önce bir bak. Yok çünkü şöyle, alacağıma almaya devam ediyorsan belki ben o gürültüyü patırtıyı çekeceğim zaten. O da olabilir. Ben de bağıracağım. Onda sıkıntı yok ki. Ama değiyor mu? Yani o fırıncıdan işittiğim azara değiyor mu? Aldın mı ekmeğimi? Doydun mu? Yoksa onu karşılamıyorsam niye duracağım?
Doğru hocam. Teşekkür ederim cevap için.
Rica ederim.
Çok güzeldi. hocam, son olarak şu soruyu da sormak istiyorum. Bunu ben bireysel olarak da çok yaşadığım için böyle sonuna ekleme gibi bir soru oldu. Mesela bir süre sonra ailelerle sohbet ederken bunu hem fiilen hem de sözle yaşıyorum ben. Hani bizim için yaşadıklarını, işte hayatlarının sadece evlatları için olduğunu dile getiriyorlar zaman zaman. Tabii ki sevgi tarafından yapıyorlar. Bunun da farkındayım ama bir süre sonra ben şöyle düşünmeye başlıyorum. Ya siz hayatınızı sadece bizim için yaşamayın. Hani hayatınızdaki her şey bizim için olmasın. Ne bileyim işte, özel günlerinizi gidin siz ikiniz birlikte kutlayın. Dışarı çıkın. Biz evde kalalım gerekiyorsa. Ya da işte siz bir şeyler yapın. Biz bir çekilelim sizin hayatınızdan. Siz mutlu olun ki biz de sizin mutluluğunuzla mutlu olalım.
Hı-hı.
Yani sizin bize karşı yaşadığınızda biz de size karşı yaşayabilelim gibi bir soru oluyor. Bunu aileye sorduğumuzda da aile ya öyle değil diyorlar aslında. Hani biz sizi çok sevdiğimiz için yapıyoruz. Peki hocam yani bunu ben şöyle hissediyorum. Ya diyorum acaba benim olmam zaman zaman onların hayatlarında bir kısıtlamaya mı sebep oluyor? Ya da hani benim isteklerim her zaman onların istekleriyle çatışıyor ve ben öncelikle mi oluyorum? Bunu nasıl düşünelim ya da ailemizle biz bunu nasıl bir iletişimde kuralım? Çünkü onlar da bence kendi hayatını yaşamalılar bir noktada.
Kendi hayatlarını yaşasalar güzel olur.
Evet.
Ve bu konudaki kararlarına karışamayız. Yani hadi tamam artık biraz da kendin için yaşa. Bu bir fikir. Yani hani bunu tavsiye edebiliriz. Ve bunu da diretemeyiz. Diretmemiz uygun değil. O zaman çünkü şöyle bir yere gidiyor. O sana sen mutlu ol diye seni zorluyor ya.
Hı hı.
Sen iyi ol falan diye zorluyor ve sen daralıyorsun ya. Bu senin yaptığın da öyle bir şey oluyor bu sefer. Evet, evet. Çok fedakar olabilir. Çocuğu iyi olsun isteyebilir. Anne baba, ebeveyn ister. İstesin. Bu olmadığı için sana hesap soruyorsa orada başka bir şey var. Sen onun nasıl düşüneceğine, nasıl bir tavır alacağına, hayatını nasıl kuracağına karar veremezsin. Ha şöyle olabilir, bu yine yaşantı içinde olacak olan bir şey. Önce yine aynı yere gidiyorum. Sen kendini anlarsın. Yani ben onlar kendi hayatlarını yaşasınlar istiyorum. Ve tamam isteyebilirsin dediğim gibi iyi bir güzel bir niyet. Hı-hı. Seviyorsun, değer veriyorsun çünkü. Ama bunda niye bu kadar diretiyorum? Bu benim hangi ihtiyacıma denk geliyor? Çünkü şimdi söylediğin yerden şuraya gideceğim. Biz sizi sevdiğimiz için diyor ya. Diyorlar Hı-hı. ya. Acaba bu ebeveynlerden ben sevginin böyle bir şey olduğunu mu öğrendim? O zaman ben onları seviyorum. O zaman severken de onlar mutlu olsun istiyorum. Ama mutlu olacağım mı olmayacağım mı diye sormadan... Olman lazım çünkü çok seviyorum falan diyorum.
Ha yine acaba burada ben kendimi mutlu etme çabası içine mi giriyorum diye yani, de bir sorguladım.
Tabii. Yani zaten hepsi öyle. Yani mutlu etme çabasından ziyade bir ihtiyacımı karşılama çabası. Zaten ihtiyaç Hı-hı. karşılanınca da mutlu oluruz, o da ayrı bir konu da. Yani diğer duygular gibi bir duygu ya mutlulukta. Hani orada şuraya bakmak lazım. Hani ben onlardan bunu ne için bu kadar ısrarla isterim? Diyor ki tamam diyor ben böyle mutluyum. Okey yani keyfin yerindeyse ne güzel ben de mutluyum. Sen bana bakmayı seçebilirsin ya yani bana gözünü dikip bakmayı seçebilirsin ve ben gözümü başka yerlere çevirebilirim. Şimdi burada ilk başta sorduğun soruya ikinci sorduğun soruya bağlantılı bir yere denk geliyor. Şimdi ben sevmeyi böyle öğrendiysem annemden, babamdan, ebeveynimden gözümü çevirdiğimde onları sevmiyormuş gibi hissediyorsam burada ben sevgiyi nasıl yaşıyorum? Sevgi benim için ne demek? Bunları anlamam lazım. Ya da onlar da benden bana ya, bu arada yani gözün içine bakmak falan gibi bir anlamda kullanıyorum. Hani hep gündemin, onların gündeminde olmak, hep dikkatlerinin bizim yani çocukların üstünde olması anlamında söylüyorum. Onlar bana böyle yapıyorlar ve benden de aynısını bekliyorlar ve alamadıklarında bir çatışma oluyorsa o zaman derim ki evet demek ki ben böyle öğrendim sevmeyi. O zaman orada vefa da olur, borç da olur, suçluluk da olur. Halbuki herkes kendi ihtiyacından ve tavrından, davranışından sorumlu. Ben nasıl bana karışmayını ısrarla ben büyüdüm artık bana karışmayın diyorsam o zaman ben de ebeveynime karışmayacağım. Sen kendi hayatını yaşa. Tamam ben kendi hayatımı böyle yaşamaya karar verdim diyecek belki sana bakacağım. Yani senin gözünün içine bakacağım. Tamam sen bak o zaman hadi görüşürüz deyip sen kendi hayatına bakabilmeli. Eğer istiyorsan. Kendi hayatına dönüp baktığında suçlu hissediyorsan orayı bir anlamalı işte. O hep bana baktı ben niye ona bakmıyorum. Mu? Sevgi böyle bir şeydir, ben sevmiyorum. Ah, anne baba, ebeveynin sevilmesi gerekir mi? Bir sürü oradan soru çıkar. Onun için de yani nasıl bize bir şeyin dayatılmasını istemiyorsak biz de dayatmayacağız. Biz kendi hayatımıza bakacağız. Onlara uymadığı yerde oturup soracağız. Hani ne bekliyordun, ne olmadı? Ya da ben senden şöyle şöyle bekliyorum. Ya da mesela şöyle bir şey olabilir. Hani seni daha rahat etmen için yapabileceğim bir şey var mı? Maksimum sorulacak olan bu. Hani hele bir mesleğin eline al, biz rahat ederiz. Tamam, ben ders çalışmaya gidiyorum o zaman. Gibi. Ya da
Evet.
o öyle rahat edecek diye ben sürekli ders çalışmak zorunda da değilim bu arada. İşte bak, orada suçluluk, borçluluk falan geliyor oralarda. Ben yetişkin biri olarak sen de mutlu ol isterim ve bir yandan şu anda mola vermeye ihtiyacım var. Ya sen mola verdin diye mesela ayılıp bayılıyorsa karşındaki, orada ne oluyor? Bir sormak lazım. Ama ayılıp bayılıyorsa da karışamayız yani. O da kendi onu sevgiyi, ilişkiyi, yaşayış biçimi.
Evet, bir aydınlanma yaşadım hocam bu verdiğiniz cevapla. Podcast bittikten sonra üzerine biraz düşüneceğim. Evet.
Düşün bakalım. Soru olursa sen yine yazarsın
Tamam hocam. Hocam çok teşekkür ederim. Yani benim sorduğum soruların üstüne aslında daha bir sürü alt sorulara da siz cevap vermiş oldunuz.
bana.
Bence çok çok da
Sevindim.
güzel oldu. Yani çok iyi hissediyoruz. Tabii ki ben şöyle düşünüyorum. Bu podcast'i yayınlıyor olmamızın en büyük sebeplerinden biri de şuydu. Genel sorunlarımıza aslında konuşarak hem cevap aramak hem de kendi içimizdeki o sıkışmışlığı çıkarıp biraz daha rahatlayabilmek. Böyle düşünüyoruz, böyle bir taraftan bakıyoruz. Hem akademik sohbetler etmiş oluyoruz, kendi alanımıza bakıyoruz, hem de daha sosyal bir taraftan konuşuyoruz. Çok iyi oldu ve bu açılışı, bu dönemin açılışını sizinle yapmış olmak, böyle bir konuyla yapmış olmak çok keyifli oldu. Çok teşekkür ederim öncelikle katıldığınız için. Bana çok iyi geldi. Umarım dinleyecek olan herkese de çok iyi gelir.
Umarım. Ben de
Siz ne
çok
söylemek
teşekkür ederim.
istersiniz?
Bir yani bir sürü şey var. Yani evet, dediğin gibi böyle hani tabii genel konuları konuşuyoruz hala. Aslında sorular spesifik olabilir ama hep de böyle kişiler üzerinden bakılması gereken yerler. Öyle olunca da tek bir kişiye yönelik gibi olmasın, zaten önümüzde bir örnek de yok da tek kişiye yönelik olmasın da daha olabildiğince çok kişiye dokunsun, çok yaşantı içersin gibi düşünerek cevapladım. Böyle geldiğine sevindim bu arada. Hani daha da çok işe yarayacak olmasına diyeyim, öyle hissettim sen söyleyince. Ve yani çok güzel bir iş yapıyorsunuz, hakikaten çok da özenli yapıyorsunuz. Onu da söylemem lazım gerçekten. Bunun öncesindeki hazırlığımız falan da çok kıymetliydi. İyi bir şey yapmaya çalışıyorsunuz. Hem içerik için, hem dediğin gibi sosyal anlamda bir sohbet ediyoruz, güzel bir yerlere gitsin. Sadece akademik bir yerde. Hani ben çok sevmiyorum böyle, daha ilişki seviyorum zaten, belli oluyordu. Ve hani diğer
Biz de
alanda da
hocam.
şey çok özendiniz, yaptınız. İyi ki yaptınız. Ben de çok keyif aldım. Umarım dinleyenler de keyif alırlar, bir şeyler öğrenirler ve bol bol da soru işaretleri olur. Ki gerçekten hani böyle büyüyoruz, böyle gelişiyoruz. Bazen kötü hissediyoruz, bir kurt düşüyor içimize, öyle büyüyoruz. Öyle bir işe yarasın umarım. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için. Bütün bu arada o arkadaşlarım dediğin herkese de çok sevgi, çok da selam iletiyorum. Buradan duysunlar, soruları hazırlamak da emek çünkü gerçekten. Sen çok güzel ele aldın, çok güzel sordun. O
Teşekkür
arkadaşlara
ederim.
da, sana da çok teşekkür ederim.
Biz çok teşekkür ederiz hocam. Sorulara çok güzel cevaplar verdiniz. Umarım herkesin kafasında bol bol soru işaretleri birikir diyeyim ben o zaman.
Umarım.
Böyle bitireyim. Çok teşekkür ederiz dinleyen herkese. Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Topluluğu podcastlerimiz devam edecek. Takipte kalın. Teşekkür ederiz.